Ayrım 5. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 63. Vaktiyle Mentor'la Telepakos'un erdemleriyle birleştikleri gibi Muş'la Furşon da kötülükleriyle birleşmişler ve ekmek peşine düşmüşlerdi. İhtiyarın aklında kalan son Latince sözcüklerle Pani Angolorum'un, Graniver'in ve çevredeki şatoların artıkları toparlardı birlikte, çünkü işlerin en yoğun, en verimli olduğu yıllarda bile ikisi birden çalışarak ortalama 600 metreden fazla ip üretmişlerdi. Bir kere o yöredeki hiçbir tüccar Furşon'a da Muşa'ya da güvenmez ve kıtık vermezdi. Çünkü ihtiyar modern kimyanın bütün mucizelerini de alt üst ederek kıtıktan şarap çıkarmasını bilirdi. Sonra üç bucağın birden hem arzu halcisi hem sulh mahkemesi pratisyeni hem de klarnetçisi olduğundan bu üç iş ticari hayatını geliştirmesine engel oluyordu kendi iddiasına göre. Böylece mülkünün genişlemesiyle refaha kavuşacağı umudunda olan Tonser önce düş kırıklığına uğradı. Tembel damat olağan bir rastlantıyla tembel bir kayınpedere düştü. Uzun boylu ve düzgün bedenli köylü güzeli bayan Tonser açık havada çalışmaktan hiç hoşlanmayınca işler daha bir kötüye gitmeye başladı. Tonser kayınpederinin başarısızlığını karısına yükledi ve ona kötü davranmaya başladı. Ender olarak nedenlerle ilgilenen, genellikle gözü hep sonuçta olan halk adamı hıncını karısından aldı sonunda. Zincirleri ağır gelmeye başlayan kadın hafifletmeye çalıştı bunu. Tonser avucun içine almak için onun kusurlarından yararlandı. Kendisi boğazına ve zevkine düşkündü. Kocasını da tembelliğe ve oburluğa itti. Sonucu gören Tonser'ın karısının kullandığı araçları aldırmamasından yararlanarak önce şatoda çalışanların gözüne girdi. Kendisinin her istediğini yerine getiren karısının ne yapıp ettiğine pek aldırmadı. Ailelerin yarısında vardır bu gizli uzlaşma. Böylece bayan Tonser, Grand Iver büfesini kurdu. İlk müşterileri de Aguye'de çalışanlar, bekçiler ve avcılar oldu. Güzel Tonser'ın ilk müşterilerinden olan Mademoiselle Laguerre'in kahyası Gobertin, kadının ilgisini çekmek için ona birkaç fıçı iyi cins şarap verdi. Kahyanın görevi süresince gelen bu armağanların etkisiyle ve kadının vadinin Don Juan'ların göz bebeği yapan, hiç de yabanımsı olmayan güzelliği sayesinde Grand Iver müşterileriyle dolup taştı. Boğazına çok düşkün olduğundan Tonser iyi bir ahçı oldu. Yetenekleri aviti yahnisi, aviti sosu, balık yahnisi, omletin ötesine gidemiyordu ama masanın ucunda yenen bol baharatlı, çok içki içirten yemekler hazırlamakla ün saldı bölgede. 2 yıl içinde Tonser'ı avucunun içine aldı ve kötü bir yola sevk etti adamı. Zaten o da eğimliydi bu yola. Tonser sürekli olarak hiç endişe duymadan kaçak avlandı. Karısının vekil Harç Gobert'ten özel korucular ve resmi görevlilerle olan ilişkisi, yasaların uygulanmasındaki gevşeklik cezadan kurtulmasını sağladı. Çocuklar büyüyünce onları da kendi refahının aracı olarak kullandı. Karısının ahlaki durumuyla nasıl ilgilenmediyse onlarınkiyle de ilgilenmedi. 2 kızı, 2 oğlu vardı. Karısı gibi kendisi de günü gününe yaşayan Tonser, eğer evde bir tür sürekli savaş hali yaratmayıp kendi refahı için herkesi seferber etmeseydi, bu rahat yaşantının yerinde yeller eserdi çoktan. Şurası da bir gerçek ki, ailesi de ortaktı bu yaşantıya. Karısının kopardığı armağanlar sayesinde, ailenin durumu düzeldiğinde Grand Iver'in yönetim biçimi ve bütçesi şöyleydi. Tonser'ın yaşlı anası ve 2 kızı Catherine ile Marie sürekli olarak oduna giderler. Günde 2 kez topuklarından başlarının üstüne kadar yükselen odun demetleriyle 2 büklüm durumda eve gelirlerdi. Odun demetlerinin dış bölümlerinin kuru odundan oluşmasına karşılık içi çoğu zaman genç ağaçlardan kesilmiş yaş ağaç dallarıyla dolu olurdu. Tonser kışlık odununu düzenli ve sürekli biçimde Aguya ormanlarından sağlardı. Baba ve 2 oğlu kaçak avlarını sürdürüyorlardı. Eylül'den Mart'a kadar tavşanlar, ada tavşanları, keklikler, ardıç kuşları, karıncalar, evde yenmeyen bütün av hayvanları Blanche'de, Solange'de satılırdı. Tonser'ın kızları bucak merkezine, bu küçük şehre süt götürürler. Aguya'dan, Serne'den, Koşe'den buraya haber getirip götürürlerdi. 3 tonsarlar avlanmadıkları zamanlarda ilmikli tuzaklar kurarlardı. Bu tuzaklar verimli olursa bayan Tonser kavurma yapar ve La Vie au Foyer'e yollardı. Hasat zamanı 7 tonsar yaşlı ana 17 yaşına basıncaya kadar 2 oğlan, 2 kız, ihtiyar Furşon ve Muşe ekinin biçilmesinden sonra kalan başakları toplar günde 15-16 teneke doldururlardı. Çavdar, arpa, buğday ne bulurlarsa götürürlerdi. Önceleri kızlardan en küçüğünün yol boyunca güttüğü iki inek Aguya çayırlarına kaçardı çoğu zaman. Ama en küçük bir suçüstü durumu olursa kır bekçisi görmezlikten gelmezdi ve o zaman çocuklar ya dayak yerler ya da sevdikleri yiyeceklerden yoksun bırakılırdı. Çocuklar düşman ayak seslerini dinlemede şaşılacak bir ustalığa ulaşmışlardı bir süre sonra ve kır bekçisi de Aguya korucusu da suçüstü yakalayamaz oldu onları. Kaldı ki bu saygıdeğer ciddi görevlilerin Tonsar ve karısıyla olan ilişkileri her şeyi görmelerini engelliyordu. Hayvanlar boyunlarındaki uzun ip çekilince ya da kendilerine özel bir biçimde bağıran güdücülerin sesini duyunca hemen kişilere ait olmayan araziye geçiyorlardı. Buna alışmışlardı artık ve tehlike geçtikten sonra komşu arazilerdeki beleş ziyafeti sürdüreceklerini biliyorlardı. Furşon gayrimeşru torunu Muşe'yi eğitmek bahanesiyle yanında alıkoyduktan bu yana gittikçe güçten düşen Nine Tonsar çocuğun yerini almıştı. Marie ve Katrin ot biçerlerdi korulukta. Güzel, körpe orman otunun bittiği yerleri öğrenmişlerdi. Otu biçtikten sonra kurutur, demetler ve ambara kaldırırlardı. Bu kuru ot, kışın ineklerin besin ihtiyacının üçte ikisini karşılardı. Güzel havalarda da yeşil otların bulunduğu yerlere götürürlerdi hayvanları otlatmaya. Sıra dağlarla çevrili her ülkede olduğu gibi Aguya Vadisi'nin de belli yerlerinde kışın ot biten araziler vardır. Piemonte ve Lombardiya'da da böyledir. İtalya'da Marsite adı verilen bu çayırlar çok değerlidir ama Fransa'dakilere ne fazla buz ne de fazla kar gereklidir. Bu olgu kuşkusuz o çayırların baktıkları yön ve ısıyı koruyan su sızıntılarına bağlı. İki dana yaklaşık 80 frank tutardı. İneklerin emzirme ve doğurma dönemi dışında verdiği süt yaklaşık 160 frank getirir. Bundan başka evin süt ve sütlü maddi ihtiyacını da karşılardı. Tonsar sağda solda gündelikçilik yaparak yaklaşık 50 altın kazanıyordu. Yemek ve şarap satışından bütün masraflar çıktıktan sonra yaklaşık 100 altın kalırdı çünkü bu ziyafetler geçiciydi. Ve ancak belli zamanlarda, belli mevsimlerde olurdu. Ayrıca ziyafetçiler Tonsar ve kocasına önceden haber verirlerdi ve onlar da şehirden ne kadar et ve erzak gerekiyorsa o kadarını alırlardı. Tonsar'ın bağından elde edilen şarap, Sulange'da ilişkili olduğu bir meyhaneciye gecesi 20 franktan giderdi. Üzümün bol olduğu yıllarda Tonsar 12 fıçı şarap alırdı bağından. Ama ortalama 8 fıçı ürün alırdı ve bunun yarısını Tonsar kendine ayırıp satardı. Bağlık bölgelerde bağ bozumundan sonra artıkları toplamaya gelenler olur, Tonsar ailesi de bu yolla 3 fıçı şarap elde ederdi. Geleneklerin kendisine bu hakkı verdiği gerekçesiyle pek de dürüst davranamazlardı ve bağ bozanlar daha işlerini bitirmeden bitiriverirlerdi hemen oralarda. Aynı biçimde biçilmiş ekin demetleri daha arabaya konmadan da buğday tarlalarına dalardı. Böylelikle hem kendi bağlarından hem de bağ bozumu artıklarından elde ettikleri 7 ya da 8 fıçı şarabı iyi bir fiyata satarlardı. Ama bir miktar zararı da olurdu Grand Iver'in. Çünkü Tonsar ve karısı en güzel parçaları kendileri yemeye, sattıkları şarabın da en iyisini içmeye alışıktılar. İçtikleri şarabı da sattıkları şarabın bedeli olarak Sulange'daki müşterileri yollardı. Birisi kendileri için, birisi de satmak üzere yılda iki de domuz beslerlerdi ve bu ailenin kazandığı para toplam olarak 900 franga yükselirdi. İşçiler ve çevrenin işsiz güçsüz haylazları sevmeye başladılar Grand Iver meyhanesini. Bunda Bayan Tonsar'ın yetenekleri kadar bu aileyle vadinin aşağı tabakadan insanlar arasındaki dostluğunda rolü vardı. İkisi de dikkati çekecek kadar güzel olan iki kız da anaların yolundaydı. Sonuç olarak 1795'e kadar dayanan Grand Iver'in eskiliği ona bir kutsallık veriyordu köy yerinde. Conche'den La Vie aux Foyers'e kadar her yandan işçiler oraya iş görmeye, Tonsar'ın kızları Muşe ve Furşon'un yaydıkları haberleri öğrenmeye gelirlerdi. Vermişel'le pratisyenini çağırmaya geldiği zamanlarda Sulange'ın en ünlü zabit katibi de bazı haberler yayardı sağa sola. Samanın, şarabın, gündeliklerin ve götürü işlerin ücreti de meyhanede saptanırdı. Bu konulardaki en büyük yetkili Tonsar, bir yandan müşterilerle kadeh tokuşturur, bir yandan da öğütler verirdi. Bölgedeki inanışa göre Sulanj yalnızca bir sosyete şehri, bir eğlence merkeziydi. Blanche ise 25 yıl içinde bu şahane vadinin merkezi olan La Vie aux Foyers'in boğduğu bir ticaret merkeziydi. Hayvan ve tahıl pazarları Blanche meydanında kurulurdu. Fiyatlar ilçede resmi fiyat olarak kabul edilirdi. Evinde oturan Bayan Tonser, çiçek gibi çabucak solan ve 30'unda yaşlanan kadınlardan farklı olarak taze, beyaz ve tombul kalmıştı. Tonser iyi giyinmeyi de severdi. Temizdi yalnızca ama köyde bu temizlik bir lükstür. Kızlar analarını örnek alarak yoksulluklarıyla bağdaşmayacak biçimde iyi giyinirdi. Şık sayılabilecek giysilerin altında ev varlıklı köylü kadınlarınkinden bile daha ince çamaşırlar giyerlerdi. Bayram günlerinde ise son derece şık elbiselerle çıkarlardı piyasaya. Bunların ne yolla kazanıldıklarını Allah bilir. Aguye'nin uşakları ucuz fiyatla hizmetçi giysileri satarlardı onlara. Marie ile Catherine'in kendi bedenlerine uydurdukları vaktiyle Paris sokaklarını süpürmüş eski giysiler Granivere'in tabelası altında sergilenirdi. Vadinin çingeneleri olan bu iki kız ana babalarından hiç para almazdı. Onlar yalnızca yiyecek ve yatacaklarını sağlardı. Tavan arasında nineleriyle birlikte kötü yataklarda yatarlardı. Erkek kardeşleri de orada hayvanlar gibi büzülüp yatardı. Bu pek hoş olmayan bir yakınlıktı ve bunun sakıncalarını ana da baba da düşünmüyordu. Demir devri ile altın devri sanıldığından da çok benzer birbirine. Birisinde hiçbir şeye kulak asılmaz. Ötekisinde her şeye dikkat edilir. Toplum için sonuç aynıdır belki. Nine Tonser'ın orada bulunması bir güvenceden çok bir gereklilik gibiydi ve bu da başka bir ahlaksızlıktı. Peder Brosset de kendi ruhani çevresindeki köyleri inceledikten sonra şu derin sözleri söylemişti bir piskoposa. Monseigneur, sefaletlerin arkasında nasıl gizlendiklerine bakılırsa bu köylerin zevk ve eğlenceye düşkünlüklerine buldukları bahaneyi kaybetmekten tir tir titredikleri anlaşılır. Bu ailenin pek ilke sahibi olmadığını, titiz olmadığını herkesin bilmesine karşın hiç kimse Granivere'in geleneklerinden yakınmıyordu. Anlatacağımız sahneye geçmeden önce burjuva ailelerinin ahlakına alışkın olan kimseler için şunu kesinlikle açıklamamız gerekir ki köylüler aile ahlakı konusunda hiç titizlik göstermezler. Eğer bir kızları aldatıldıysa ve aldatan zengin ve çekingen biri ise ahlaktan söz açarlar. Çocuklar devlet ellerinden alıncaya kadar birer sermaye, refahları için birer araçtır. Özellikle 1789'dan beri köyleri yönlendiren tek nedendir, onlar için bir eylemin yasal ya da ahlaka uygun olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Yeter ki yararlı olsun. Dinle karıştırılmaması gereken ahlak, insan rahat bir yaşantıya kavuşunca başlar. Tıpkı insan ruhundaki incelmenin yukarı tabakada servete kavuşulduktan sonra gelişmesi gibi. Bütünüyle dürüst ve ahlaklı kimse bir istisnadır köylü sınıfında. Meraklılar niçin diye soracaklardır. Başlıca nedeni şudur. Toplumsal işlevlerin doğası gereği köylüler vahşilik durumuna yakın bütünüyle maddesel bir hayat sürdürürler. Onları bu duruma iten doğayla olan sürekli ilişkileridir. Beden çalışmaktan ezilince özellikle cahil kimselerde düşüncenin arıtıcı etkisi azalır. Sonunda da Peder Brosset'in dediği gibi sefalet köylüler için bir bahane olur. Bütün çıkarların içinde olan Tonser, herkesin yakınmalarını dinler, yoksullara yararlı hilelerin ve dalaverelerin yolunu gösterirdi. İyi bir insanmış gibi görünen karısı zehirli diliyle bölgenin hırsız, uğursuz takımını kayırır, onayını hiçbir zaman esirgemezdi. Burjuvalara karşı dolaplar çevirirken de kendisine yardım edilmesine hiç ses çıkarmazdı. Gerçek bir yılan yuvası olan bu meyhanede proleterin ve köylünün efendi ve zengine karşı nefreti canlı ve sıcak tutulur, sürdürülürdü. Tonserlerin mutlu hayatı çok kötü bir örnek oldu böylelikle. Herkes, niçin ben de Tonser gibi fırına, mutfağa gerekli odunumu ve kışlık yakıtımı Aguye ormanından sağlamayayım diye sormaya başladı kendi kendine. Niçin bir ineği doyuracak kadar yemim olmasın? Niçin ben de onlar gibi yemek ya da satmak için av eti bulmayayım? Niçin onlar gibi tarlada ve bağda ekmeden biçmeyeyim ben de? Böylece ormanları mahveden, tarlaları, çayırları ve bağları aşar vergisine bağlayan sinsi hırsızlık vadide genelleşti. Aguye malikanesinin üstünde yayıldı bucaklar olan Blanche, Conche ve Cernu'de bir hak olarak uygulanmaya başlandı. Yeri gelince anlatacağım nedenlerle bu yasa Roncarolleslerin ve Solange'ların mülklerinden çok Aguye topraklarına zarar verdi. Ama sanılmasın ki Tonsar, karısı, çocukları ve yaşlanısı bilerek ve isteyerek biz hırsızlıkla yaşayacağız ve ustalıkla çalacağız demiş olsunlar. Bu alışkanlıklar yavaş yavaş artmıştı. Aile kuru dala birkaç yaş dal daha karıştırırdı. Sonra alışkanlık ve cezalandırılmamak için yapılması gerekenler konusunda kazanılan deneyim ve ustalık yüreklendirirdi onları. Bu romanda geliştirilecek planları anlamak için cezadan kurtulma hesaplarını bilmek gerekir. Ve aile 20 yıl içinde yalnız odunlarına değil bütün hayatlarını hırsızlıkla sağlar duruma geldiler. İneklerin kaçak olarak otlatılması, hasat artıklarının toplanmasının kötüye kullanılması aşama aşama yerleşti alışkanlıklar arasına. Köyün yoksullarının elde ettiği bu dört hakkın tadını Tonsar ailesi ve vadinin tembelleri bir kez aldılar mı tabana kadar varan bu alışkanlıklardan köyleri vazgeçirmek olası değildi. Meğer ki üstün bir güç caydırmaya zorlamasın onları. Bu öykünün başladığı yıllarda Tonsar 50 yaşlarında güçlü, kuvvetli, uzun boylu, şişmanca bir adamdı. Kıvırcık siyah saçları, tuğlaya benzeyen morumsu tonlarla alacalanmış kırmızı bir yüzü vardı. Gözleri portakal renginde, kulakları düşük ve geniş kıvrımlıydı. Adaleli bir bedeni vardı ama aldatıcı bir gevşek et tabakasıyla kaplıydı. Alnı basık, alt dudağı sarkıktı. Gerçek karakterini zaman zaman deneyimden gelen parıltıların kestiği alık bir hava gizlerdi. Deneyim onu akıllı gösterirdi. Zaten birlikte yaşaya yaşa kayınpederinin konuşma biçimini benimsemişti. Burnunun ucu basıktı. Sanki Tanrı'nın parmağı bir iz bırakmak istemişti orada. Bu yüzden de burun deliklerinin bağlantısı kesilmiş, bütün insanlarda olduğu gibi sesi damaktan çıkardı. Üst dişleri birbiri üstüne binmişti ve bir köpeğin dişleri kadar beyaz olduğundan Lavete'nin deyişine göre korkunç olan bu kusur daha da göze çarpıyordu. Bu miskin herif yapmacık babacanlığı ve saf köylü vurdum duymazlığı olmasa en kavrayışı kıt kimseleri bile korkutabilirdi. Eğer Tonsar'ın portresi, meyhanesini ve kayınpederinin betimlemesi ön plana çıkıyorsa inanınız ki bu gereklidir. Bir kere bütün ayrıntılarıyla anlatılan bu yaşantı Aguye Vadisi'ndeki 100 ailenin hayatıdır. Sonra Tonsar etkin derin kinlerin aracından başka bir şey olmamakla birlikte çıkacak savaşta çok etkili oldu. Çünkü aşağı tabakanın bütün şikayetçilerine akıl hocalığı yaptı. Meyhanesi sürekli olarak saldırganların buluşma yeri oldu. Kendisi de şefleriydi. Bu mertebe yükselişinin nedeni vadide saldığı dehşetti. Bu dehşet bir şeyler yapmış olmasından değil, yapması beklenen şeylerden geliyordu. Bu kaçak avcının tehdidi, eylemi kadar tehlikeli olduğundan hiçbir tehdidini yerine getirmesine gerek kalmamıştı. Açık olsun, gizli olsun her başkaldırının bir bayrağı vardır. Hırsızların, kaytarıcıların, sarhoşların bayrağı da Grand Iver'in korkunç sırrıydı. Şehirde olduğu kadar köyde de aranan, hoşa giden bir şey olan eğlence vardı orada. Yüklü arabaların kolaylıkla 3 saatte aldığı 4 fersahlık ilçe yolunda başka han yoktu zaten. Bu durumda Conche'den La Vie aux Folies'e giden herkes biraz serinlemek için de olsa Grand Iver'de mola verirdi. Belediye başkan yardımcısı olan Aguye değirmencisi ve adamları da uğrardı oraya. Generalin uşakları da Tonsar'ın kızlarını renklendirdikleri bu meyhaneyi beğenmezlik edemezlerdi. Öyle ki Grand Iver uşaklar aracılığıyla şatoyla gizli bağlar kurmuştu ve onların bütün bildiklerini öğrenebilirdi. Uşağın halkla kurduğu sonsuz anlaşmayı iyilikle de çıkarla da bozmanın olanağı yoktur. Uşak halktan çıkmıştır ve halka bağlı kalır. Bu pek hoş olmayan arkadaşlık şatonun merdivenlerinde uşak Charles'ın Blondie'ye söylediği son sözcüğün kaçamaklığını açıklar. 5. ayrımın sonu sayfa 73.